Evliya ve Talebe. Sual. Evliya nasıl tanınır? Vasıfları nelerdir? Cevap. Çalışmak farz olduğu için enbiya ve evliya da çalışır. Mesela Adem aleyhisselam çiftçilikle uğraşırdı. Nuh aleyhisselam marangoz, Davud aleyhisselam demirciydi. Evliya-i kiram da çeşitli meslek sahibiydiler. Allahü Teala sevdiklerimi, evliyamı halkın içinde saklarım, herkes tanıyamaz buyuruyor. Onları tanıyan kimseler az da olsa vardır. Evliyanın vasıflarından bazıları şöyle bildirilmiştir. 1. Evliyanın kerameti olur. Gaybı yalnız evliya değil, melekler ve hatta peygamberler bile bilmez. Ancak Allahü Teala dilerse herhangi bir kuluna da bildirir. Peygamber Efendimizin gaybı bildiren çok mucizesi vardır. Evliyanın da gaybı bildiren çok kerametleri görülmüştür. 2. Evliyayı gören kimsenin gönlü ona mail olur. Evliyanın her sözü, her hareketi İslam'a uygundur. Yanında bulunan kimselerin kalplerinde Allah korkusu ve Allah sevgisi hasıl olur. Başka şeylerden soğur. Evliya ölü kalpleri diriltir, kalplerdeki pası temizler. Onun yanında duranın günah işleme arzusu yok olmaya başlar. 3. İtikadında bozukluk olan evliya olamaz. Amelde ve itikatta bid'atin zulmeti, evliyalık nurunun kalbe girmesine mani olur. Kalp, bid'atlerden temizlenmedikçe ve doğru itikatta süslenmedikçe, hakikat güneşinin ışıkları oraya giremez. 4. Evliya bütün kötü huylardan uzaktır. İyi huylarla süslenmiştir. Kendisine zulmedeni affeder, darılana iyilik ve ihsanda bulunur. Onda mal, mevki ve şöhret hırsı bulunmaz. Övülmeyi sevmez. Yerilmekten korkmaz. Tevazu sahibidir. Kendisini kimseden üstün görmez. Hiç kimseyi aşağılamaz. İlim sahibidir. İhlasla amel eder. Kimsenin zararını istemez. Herkese merhamet eder, acır. İnsanların saadeti için çalışır. Sözünde durur. Emanete riayet eder. Kimseye hıyanet etmez. Suizan, gıybet ve fitneden kaçar. Haklı olsa da münakaşa etmez. Belalara, sıkıntılara göğüs gerer. Nimetlere şükreder. Ehline danışarak iş yapar. Günah işlemekten ve bilhassa imansız gitmekten çok korkar. Çok istiğfar eder. Kısacası evliya en iyi insan demektir. Muhammed Salim Hazretlerine bir kimsenin evliya olduğu nasıl anlaşılır dediklerinde tatlı dili, güzel ahlakı, güler yüzü, cömertliği, münakaşa etmemesi, özürleri kabul etmesi ve herkese merhamet etmesiyle bir kimsenin veli olduğu anlaşılır, buyurdu. Eskiden evliya çoktu. Eskiden Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani ve Ahmet Rıfai Hazretleri gibi mürşidi kamil olan evliya vardı. Evliya oldukları bazı vasıflarıyla bilinirdi. Böyle zatların vasıfları kitaplarda bildirilmiştir. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmuş olana evliya denir. Başkalarının da kavuşmalarına vasıta olana mürşit denir. Mürşid-i Kamil'in yani rehberlik eden evliyanın alameti, itikadının düzgün olması ve İslam ahkamına tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslam ahkamına uygun olmayan zat, havada uçsa da rehber olamaz. Evliya ile konuşmak ve onu görmek, Allahü Teala'yı hatırlamaya sebep olur. Allahü Teala'dan başka her şey kalbe soğuk gelir. Allahü Teala evliyam şunlardır ki ben anılırsam onlar hatırlanır. Onlar hatırlanınca ben anılırım buyuruyor. Resulullah Efendimize evliyanın alametleri sorulunca onlar görülünce Allah hatırlanır buyurdu. Mürşidin vasıfları. Eski mürşitlerin vasıflarından birkaçı şöyledir. 1. Lüzumlu akaid ve fıkıh bilgilerine vakıf idiler. fıkıh bilmeyen evliya olamaz. 2. Hep güler yüzlü olup bir anne şefkatiyle talebeyi terbiye ederlerdi. 3. Hiçbir talebenin parasında gözü olmazdı. Allah'ın evliyası, cömertlik ve güzel ahlak üzere yaratılmıştır hadisi şerifine uygun vasıfta olup, talebelerine elinden gelen yardımı yaparlardı. 4. Talebelerinin sırlarını gizli tutarlardı. Seçilmişlerin kalpleri sırların mezarıdır denirdi. 5. Üstada da talebeye de saygılı olun hadisi şerifine göre merhametli ve tevazu sahibiydiler. 6. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır mealindeki ayeti kerime mucibince ilimleriyle büyüklenmezlerdi. İlmiyle mağrur olanlar, ilimleri az olanlardır. Az bir şey öğrenince her şeyi öğrendiklerini zannederler. Fazla bilgi sahibi olanlar, ilmin sınırsızlığını ve sonuna ulaşmaktan aciz olduklarını bildiklerinden tevazudan ayrılmazlar. Zaten alim, bilmediklerinin bildiklerinden çok olduğunu bilen zattır. 7. Bilmedikleri olursa bilmiyoruz demekten çekinmezlerdi. Peygamber Efendimiz de bütün yaratılmışların en üstünü olduğu halde, bilmiyorum, Cebrail aleyhisselama sorayım da öyle cevap vereyim buyurmuştur. Hazreti İbni Abbas da, bilmiyorum diyemeyen helak olmuştur buyuruyor. 8. Mala yani boş konuşmazlardı. 9. Talebeleri de üstün kimselerdi. Her talebe Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanardı. Bilmediği, anlayamadığı bir aşkla şaşkın haldeydi. Uykuları kaçar, gözyaşları dinmezdi. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz, her işinde Allah'tan korkar, titrerdi. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınırdı. Her işinde sabreder ve affeder, her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendinde görürdü. Her nefeste Allah'ı düşünür, gaflette yaşamaz, kimseyle münakaşa etmezdi. Bir kalbi incitmekten korkar, kalpleri Allahü Teala'nın evi bilirdi. Eshab-ı kiramın hepsini radiyallahu teala anhum ecmain diyerek iyi bilir, hepsinin iyi olduğunu söylerdi. 10. İlmiyle amil idiler. Yani bildikleriyle amel ederlerdi. Bildiğiyle amel etmeyen, kendi görüşünü din gibi ortaya atan ve bölücülük yapanlar kötü alimlerdir. Kötü alimler, Kur'an-ı Kerim'de kitap yüklü merkebe benzetilmiştir. Cuma suresi 5. ayeti. Bilin ki, evliyada 3 alamet bulunur. 1. Görenin gönlü, hep ona mail olur. 2. alameti sohbetten anlaşılır. Her ne dese, dinleyen sözüne kaid olur. 3.'sü şöyledir, onun cümle azası, dinin edepleriyle her zaman amil olur. Evliyayı sevenler, ona gönül verenler, sayısız nimetlere şüphesiz nail olur. Basireti açılır, gafleti zail olur. Talebenin edebi, sual. Eski talebeler hocalarına, yani mürşidi kamile karşı edebe nasıl riayet ederlerdi? Cevap. Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyor ki, talebenin hocasına karşı riayet etmesi gerekli şeylerden bazıları şunlardır. 1. Hocanın, talebelerin hepsinden eftal olduğunu bilmek ve ona tam tabi ve teslim olmak. Ona uyarak yiyip içmek veya uyumak, ona uymadan gece sabaha kadar namaz kılmaktan ve her gün nafile oruç tutmaktan daha faydalıdır. Zira birincisinde uymak ve teslimiyet, İkincisinde ise kendi kafasına göre hareket etmek vardır. 2. Talebe uyanık ve dikkatli olmalı, hocasının söz ve işaretlerini anlamalıdır. 3. Hocasının bütün sözlerinden ve işlerinden razı olmalı ve ona itaat etmeli. 4. Hocasının özel hizmetinde veya emrettiği bir hizmeti yaparken gayet atik, dikkatli, ağırbaşlı olmalıdır. İsteksizlik, gevşeklik hali, hocasının rızasızlığına sebep olabilir. Onun rızasızlığı silsile yoluyla Resulullah Efendimiz'e gider. Zira İslam alimleri onun varisleridir. 5. Sözünde sadık olmalıdır. hocasının büyüklüğü hususunda hiçbir zaman şüpheye düşmemeli ki, şüphe onun felaketine sebep olabilir. 6. Hocasına itaatte ve teslimiyette çok titizlik göstermeli. 7. Hocasının ufak bir işaretiyle bütün malını ve mülkünü fedaya hazır olmalı. Bunda en ufak bir tereddüt hali bulunmamalı. 8. Hocasına ait özel hal ve sırları gizlemesini bilmelidir. 9. Hocasının bütün hareket ve sözlerini dikkatle takip edip bunlara uymakta gevşeklik göstermemeli. 10. Allah-u Teala'ya kavuşmak yolunda kendisini vasıta yaptığı hocası için her fedakarlığa hazır olmalı. Onu sevenlere dost olmalı, sevmeyenlere ve düşmanlarına sevgi göstermeyi öldürücü zehir bilmelidir. İzin verilen talebe. Sual. Eskiden İslamiyet'i yaymak için izin verilen talebenin evliya olması gerekir miydi? Cevap. Hayır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sevdiklerimizden birine talebeyi yetiştirmek için izin vermekten maksat, imanın gevşediği, çok kimselerin yoldan çıktığı, din bilgilerinin unutulduğu, bu fırtınalı zamanda Müslüman evlatlarına Allah yolunu göstermesi, kendisinin de talebesiyle uğraşırken onlarla birlikte ilerlemesi içindir. Bu inceliği iyi anlamalı ve ömürde geri kalan birkaç günlük fırsatta çalışarak talebeyle birlikte nimete kavuşmalıdır. Yoksa bu izni büyüklük ve olgunluk alameti sanıp maksattan mahrum kalmamalıdır. Talebelik kolay mıdır? Sual. Eskiden alim ve evliya zatlara talebe olunuyormuş. Herkes talebe oluyor muydu? Talebeyi imtihan ediyorlar mıydı? Talebe nelere dikkat ediyordu? Cevap. Yunus Emre 40 yıl odun taşır, sırtı yara olur. Bir gün kendi kendine, bu kadar sene çalıştım fakat hocamız bana bir derece bile vermedi der. Bu durum hocasına malum olur. Yunus Emre yine bir gün dağdan odun getirmeye gider. Odunu yükler sırtına, dönüş için koca dağın tepesine çıkar. Burada şehre inmek için dinlenirken iri yarı genç bir delikanlı yanına gelir. 60'lık ihtiyar olan Yunus Emre'nin odununu alıp tepeden aşağı getirdiği yere yuvarlar. Halbuki Yunus Emre'nin o odunları toplaması birkaç saatini almıştı. Zira eğri odunları almaz, düz odun toplamak için dağ tepe dolaşırdı. Yunus Emre kızar ama sadece "Evladım, ben genç olsaydım bu zulmü bana yapamazdın" diye söylenir. Genç delikanlı kerametle hemen şeklini değiştirir. Yunus Emre bakar ki bu genç kendi hocası. Özür dilemeye başlar ama hocası der ki, "Evet, 40 yıldır odun taşıyorsun ama benlikten kurtulamadın. Ben genç olsaydım dedin. Eğer ben demeseydin seni çok yüksek makamlara eriştirirdik." Tevazuyu elden bırakmamalı, benlikten uzak kalmalı ki bir şeye kavuşmalı. Tecrübeli Yunus Emre bir şiirinde der ki, "Tevazuyla gelsin, kimde erlik var ise, merdivenden iterler yüksekten bakar ise, kim ki yüksekte gezer, er geç yolundan azar, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise, aksakallı bir koca, hiç bilmez ki hal nice, boşa gitmesin hacca, bir gönül yıkar ise." Talebeliğe talip olmak, sıkıntıya talip olmak demekti. Bunu her baba yiğit yapamazdı. Bunun için talebelik zordur. Odun taşıtırlar, ciğer sattırırlar, zehir tattırırlar. Hepsine katlanmak gerekir. Musa aleyhisselam peygamberken Hızır aleyhisselama talebelik yapmıştır. Onun için alimler, talebe rütbe itibariyle hocasından üstün olsa da hocasına tevazu göstermelidir. İlim talebesi ilme ve ilim öğreten hocasına hürmet etmedikçe öğrendiği ilmin faydasını göremez buyurmuşlardır. Tevazuun aşırı şekline temellük denir. Nefsini zelil etmek demektir. Bunu yapmak caiz olmaz. Temellük ancak hocaya, üstada, alime karşı caizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, üstad hariç temellük mümin ahlakından değildir. Hocaya hürmet eden Rabbine hürmet etmiş olur. İlim öğrendiğiniz zata tevazu gösterin. Eskiden sadık bir talebe, hocasına hürmet olarak onun kapısını çalmaz, çıkmasını beklerdi. Hocasının hakkının ana babasının hakkından önce geldiğini bilirdi. Hocasına hürmet göstermedikçe ilimden fayda görmeyeceğini anlardı. Hocasının yanında izinsiz konuşmaz, konuşmak icap edince de az konuşurdu. Mecbur kalmadıkça sual sormazdı. Hocası kendisine hitap ederse ona bakar, başka hiçbir yere bakmazdı. Hocasından hoşuna gitmeyen bir işi görürse kötü düşünmezdi. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın kıssasını hatırlardı. Abdullah-ı Ensari Hirevi Hazretlerinin, "Ya Rabbi, dostlarını öyle yaptın ki, onları tanıyan sana kavuşuyor, sana kavuşamayan onları tanımıyor" buyurduğu gibi, Hak Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için hocasının rızasına kavuşmayı, talebe kendine şart bilmeli. Hocasının kıymetini bilmeli, ona tam teslim olmalı. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmak için hocasının sohbetini büyük nimet bilmeli. Talebe edeplerden birkaçını yapamadığı için üzülürse ve edepleri yerine getiremezse, yani uğraştığı halde başaramazsa, affa uğrayabileceğini, aksi takdirde edepleri gözetmez ve bundan dolayı üzülmezse, hocasının feyz ve bereketlerine kavuşamayıp helak olacağını bilmeli. Talebe bilmeli ki, hocasının her işi kendisine iyi ve güzel görünmedikçe, onun yüksekliklerinden hiçbirine kavuşamaz. Hocasına sevgi ve bağlılığı olmakla beraber, içinde ona karşı kıl kadar bir beğenmemek bulunursa, bunu felaket bilir. İlim ve sanat öğretenlerin hakkı büyüktür. Ustasına hürmet eden, yoksulluk yüzü görmez. Ustasına hürmet etmeyenin de kazancının bereketi olmaz. Hadis-i şerifte, "Babalar üçtür. Bunların en iyisi ilim öğretendir" buyuruluyor. İlim öğreten zat, baba olarak bildirilmiştir. İlim öğreten üstadın duasını almaya çalışmalı. Hadis-i şerifte, "Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine olan duası gibi makbuldür" buyuruluyor. İlim babası olan üstadın duası elbette daha kıymetlidir. Hazreti Ali'nin, "Bana ilimden bir harf öğretenin kölesiyim" buyurması, hocaya hürmetin önemini göstermektedir. Bir harften maksat, ilimden bir meseledir. İmam-ı Şafii Hazretleri, bir çobanı görünce ayağa kalkar. Yanındakiler, "Bu çobana hürmetinizin sebebi nedir?" diye sual edince, "Bu zat bana kitaplarda bulamadığım ilimden bir meseleyi öğrettiği için, yani benim hocam olduğu için hürmet ediyorum" buyururdu. Doğru yolu bulmamıza sebep olanlara, bize çok lüzumlu ilimleri öğretenlere, gösterilecek hürmetin önemini idrak etmeye çalışmalıyız. Şihabüddin-i Sühreverdi Hazretlerinin vasiyetinde yazılı hadis-i şerif şöyle: "Üstadına hürmet etmeyen, üç türlü belaya maruz kalır. 1- Kendisine bilgi müyesser olmaz. 2- Bildiklerini de unutur. 3- Ömrünün sonunda fakirliğe duçar olur." Hoca hakkı, ana baba hakkından daha üstündür. Çünkü ana baba evladı büyütür, bakar, kötülükten, haramlardan korur, ibadete alıştırır. Hoca ise hem dünya ve hem de ahiret hayatını kazandırır, din ve diyanetini, ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları öğretir. Dinini, imanını öğreten ana babanın hakkı, hoca hakkından da üstündür. İslamiyet akıl dinidir. Sual: Din kitaplarında İslamiyet nakle dayanan akıl dinidir buyruluyor. Geçen günkü bir menkıbede Yunus Emre'nin odun kesmek için dağın tepesine çıktığı anlatılıyordu. Niye dağın tepesine çıkıyor da aşağılardan odun kesmiyor? Bu akla zıttır. Bana hurafe gibi geldi. Menkıbe niye akla uygun değil? Cevap: İslamiyet'i tarif şekliniz eksik. Din kitaplarında İslamiyet nakle dayanan akıl dinidir denmiyor. İslamiyet nakle dayanan selim akıl dinidir buyuruluyor. Selim akıl herkeste bulunmaz. Bulunsaydı bütün dünya Müslüman olurdu. Bu İslamiyet gerçekten akla uygun derlerdi. Peygamber Efendimiz bir anda miraca çıkıp geldi. Bu selim olmayan akla zıt olduğu için müşrikler inanmadı. Hadis-i şerifte bildiriliyor ki, "Dabbetül arz denilen hayvan, Asa-i Musa ile müminin dokunur alnına cennetlik yazılır. Yüzü nurlanır. kâfire mührü Süleyman'ı vurur, cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. Bu da herkesin aklına uygun gelmez. Müslüman olduklarını söyleyen batıniler bile hadis-i şerifi inkar etmiyor, akla uygun değil diyorlar. Tevil edilmesi gerekir diyorlar. Yani başka anlamı var diyor. Zamanımızdaki Müslüman gruplardan bile böyle düşünenler var. Dabbetül arz AIDS'tir diyenler bile çıkmıştır. Güneşin batıdan doğmasına da akıl erdiremiyorlar. Nasıl dünya tersine döner ki diyorlar. Hristiyanların, Müslümanların kardeş olması gibi acayip teviller ediyorlar. Demek ki selim olmayan akılla dini anlamak kolay değildir. Akıl dinde ölçü değildir. Akıl rafizilikte ölçüdür. Dinde 4 delil vardır. Akıl bunların içinde değildir. Akılla dini ölçmek yanlıştır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Dini akılla ölçmek kadar zararlı bir şey yoktur. Eğer bir olay nakle dayanıyorsa inkar etmek doğru olmaz. Odun olayı şöyledir. Yunus Emre Hazretleri düzgün odun getirirdi. Eğri odun bile kesmezdi. Hocasının dergahını kastederek bu kapıdan odun bile olsa eğrisi girmemeli derdi. Onun için herkesin girdiği yerlere değil dağlara giderdi. Bu dağda yoksa öteki dağa giderdi. Balta girmemiş ormanlar daha yüksekte oluyordu. Oralara çıkar, düzgün olanlarını keserdi. Yine böyle bir iki tepeye çıkıp odun toplar. Son çıktığı dağın tepesinden şehre kestirme yoldan gelmek ister. Dağın eteklerini dolanarak uzun yoldan gitmek istemez. Tepeden hemen aşağıya iniveririm diyor. Tam tepedeyken biraz şurada dinleneyim diyor. Aklımızın almayacağı şekilde bir genç gelip odunu şehirden tarafa değil de öteki tarafa yuvarlıyor. Bunun akla zıt tarafı yoktur. Sakin olan akıl bunu anlamayabilir. Sakin olan akıl her zaman yanılmaya mahkumdur. Selim olan akıl peygamberlerde bulunur, eshab-ı kiramın aklı da onlarınkine yakındır. Akıl denince kimin aklı esas alınır ki? Bizim aklımıza uygun gelen sizinkine gelmeyebilir, gelmiyor da. Gelseydi herkes akıl dini diye Müslüman olurdu, herkes ehl-i sünnet olurdu. Bekara suresinin başında iyi kimseler gayba inanırlar. Yani görmedikleri halde, bilmedikleri halde, akıllarına uygun gelmese de doğru olduğuna inanırlar, beğenerek kabul ederler buyuruluyor. Böyle gayba inananlardan olmalıdır. Benim aklım almıyor diye nakle dayanan bilgileri inkar etmemelidir. Tasavvufta edep. Sual. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatların sohbetinde bulunan kişiler, sohbeti başkalarına da bildirmek için konuşulanları yazarlar mıydı? Yani sohbetlerde not tutarlar mıydı? Cevap. Ehl-i sünnet alimlerinin sohbetlerinde not tutmazlardı. Not tutanları kibar şekilde ikaz ederlerdi. Bu notları okuyacak zamanınız olmaz derlerdi. Sohbette not tutmak, başka şeylerle meşgul olmak anlamına gelir. Buysa edebe aykırıdır. Ayrıca ilim sadırlardan yani göğüslerden satırlara geçince feyzi eksilir buyururlardı. İlmi kalpten kalbe aktarmak gerekir. İmam-ı Rabbani Hazretleri sohbetin edepleri hakkında buyuruyor ki, talebe gönülden her şeyi çıkarıp bütün varlığıyla ona bağlanmalı. Onun yanında zikir bile yapmamalı. Ondan başka hiçbir şeye bakmamalı. Bütün gücüyle ona bağlanıp oturmalı, bir şey sorarsa yavaş sesle cevap vermeli, yüksek sesle konuşmamalıdır. Bir sultanın veziri, sultanın yanındayken eliyle kuşağını düzeltir. Sultan, vezirin başka şeyle meşgul olduğunu görünce, benim vezirim olasın da, benim karşımda elbisenin kuşağıyla oynayasın, bu edepsizlik olur diyerek onu azarlar. Düşünmeli ki bu fani dünyanın işleri için ince edeplere dikkat edilince Allah'a kavuşturan işlerde edepleri tam ve olgun olarak gözetmek ne kadar çok lazım olacağı anlaşılır. Bir sohbette sohbetin tesiriyle ağlayıp gözünün yaşını silen birisine başka birisi gayri ihtiyari bakar. Hocası bunu görünce buraya sohbete mi geldin yoksa ağlayanları seyretmeye mi diye azarlar. Yine bir sohbette elini cebine koyarak sohbeti dinleyen birisini de ikaz eder. Tasavvuf edeptir. Onun yanında izinsiz bir şey yiyip içmemeli ve kimseyle konuşmamalı. Hiç kimseye, hiçbir yere bakmamalı. o yokken bile onun bulunduğu yere doğru ayak uzatmamalı. Onun her yaptığını, her söylediğini yanlış görünse bile doğru bilmeli. Sohbetin edeplerine uymak lazımdır. Feyiz yolu ancak bununla açılır. Bunlar gözetilmezse hiçbir şey elde edilemez. Tasavvuf baştan başa edeptir. Edebi gözetmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz. Hocasının her yaptığı ve her sözü sevgili gelmeli. Her işte ona uymalı. Namazı onun gibi kılmalı. Fıkhı onun ibadetlerini görerek öğrenmeli. Başka kitaplarla meşgul olmamalı. Sevdiği bir güzelin yanında olsa kişi, çiçeklerle, güllerle artık olamaz işi. İnsanların en aşağısı, bu büyüklerde kusur gören kimsedir. Onda bir keramet aramamalı. Gönlünden böyle bir şey geçirmemeli. Kendine gelen her feyzi ondan bilmelidir. Edeplerden birkaçını yapamadığı için üzülen, affa uğrar. Edepleri gözetemediği için üzülmeyen, feyz ve bereketlere kavuşamaz. Onları tanımayan ve sevmeyenler, onlardan faydalanamaz, yükselemez. Çok keramet görseler de hiç fayda olmaz. Birçok mucize görüp de inanmayan Ebu Cehl'i hatırlamak yetişir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, kâfirler her türlü mucizeleri görseler de inanmazlar. Enam suresi 25. ayeti. Sohbetin önemi. Sual. Sohbet ne demektir? Cevap. Şimdi söyleşi diyorlar. Söyleşi, konuşarak vakit geçirme demektir. Ama dinimizde sohbetin tarifi başkadır. Sohbet, beraber olmak demektir. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranıyla bir araya gelip Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin beğendiği, hoşnut olduğu şeyleri konuşması demektir. Kişinin kendinden üstün olanla beraber olmasının hakikati o zata hizmettir. Aşağısında olanla sohbetin gereği, onun hallerinden bir noksanı gördüğünde onu ikaz edip kusurundan haberdar etmektir. Aynı seviyede olan sohbet arkadaşlarının sohbetlerinin hakikati, başkalarının, yabancıların yanında birbirlerinin kusurlarını görmezlikten gelmektir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sohbetin fazileti bütün faziletlerin üstündedir. Büyüklerin sohbetini ganimet bilmelidir. Behaeddin Buhari Hazretleri, bizim yolumuzun temeli sohbettir buyurdu. Evliyanın sohbetinin bir saati, 40 günlük mücahedelerden daha üstündür. Yabancılarla sohbetten, bidat ehlinin sohbetinden kaçınılmalıdır. Dervişlerin ve salihlerin sohbeti kıymetlidir. Sohbet dünya için olup ahiret düşünülmezse sonu hüsrandır. Günah lekeleriyle kalbi paslanan kimse salihlerin sohbetinde bulunursa kalbinin pası silinir. Günah işlemesi zorlaşır. İyilik etme isteği artar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, 40 gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar. Çünkü ilim kalbe hayat verir, ilimsiz ibadet olmaz. Fıkıh sohbetinde bulunmak bir senelik ibadetten üstündür. Alimlerin sohbetine katılın, onlara yakın oturun. Çünkü Allahü Teala yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Alimlere hürmet eden bana hürmet etmiş olur. Onları ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur. Alim meclisinde bulunan benim meclisimde bulunmuş olur. Alimin sohbetinde bulunmak 1000 rekat nafile namazdan üstündür. Bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Sohbet ehli yoksa, sohbet ehli alim bulunmadığı zaman, eskiden yaşamış ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumak gerekir. Bir alimin kitabını okuyan, yarı yarıya onunla sohbet etmiş sayılır. İlminden, iyi ahlakından istifade edilen salih bir arkadaş bulunca, ona lüzumlu hürmeti göstermelidir. Onun can ve malını, kendi can ve malından önce tutmalıdır. Ayıplarını araştırmamalı, aybı olsa bile görmemeli ve kimseye söylememeli, hatta kendi kendine aybını düşünmemeli, unutmalıdır. Sözüne itiraz etmemeli, asla münakaşaya girmemelidir. Aleyhinde konuşan olursa uygun şekilde susturmalı, alınacağı veya üzüleceği bir söz söylememelidir. Suizanda bulunmamalı, uygunsuz hareketlerini dargınlığa veya unutkanlığa yormalıdır. Yani bir mazeret arayıp suçsuz olduğunu kabul etmelidir. Çünkü güzel ahlak sahibi insanları mazur görür. Onların kusurlarını meydana çıkarmaz. Yunus Emre diyor ki, erenlerin sohbeti ele giresi değil. Sohbete kavuşanlar mahrum kalası değil. Gezmek gerek her yeri, bulmak için bir eri, sarraf tanır cevheri, herkes bilesi değil. Bir pınarın yanına, kapalı testi kona, 40 yıl orada dura, kendi dolası değil. Sohbetle parlar iman, talip kazanır irfan, insanı arif yapan, fesi hırkası değil. Önce doğru iman et, haramdan el etek çek, ruha gıdadır sohbet, badem helvası değil. Evliya olmak için. Sual: çalışmakla evliya olunur mu? Olunursa nasıl çalışmak gerekir? Cevap: din kitaplarında şöyle bildiriliyor. Evliya olmak için Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak ve masivayı, Allah'tan başka şeyleri kalpten çıkarmak gerekir. Yani dünya sevgisini gönülden çıkarmak lazımdır. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için de önce ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, emredilen ibadetleri yapmak ve müminleri sevmek gerekir. İhlas ile yapılmayan ibadetin faydası olmaz, sevabı olmaz. İhlas, her şeyi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas, Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi sevmemekle, yalnız onu sevmekle kendiliğinden hasıl olur. Namaz kılan, haram işlemeyen ehli sünnet itikadındaki bir kimseye salih, yani iyi insan denir. Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşarak evliya olur. Kalpte tabiat halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak da takva olur ise de, veli olmak için günah işlememek, tabiat, huy halini almalı. Bunun için de kalbin temizlenmesi gerekir. Kalbi temizlemek, İslamiyet'e uymakla olur. Veli olmak için İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uymak şarttır. Takva sahiplerine Allahü Teala ilim ihsan eder mealindeki ayet-i kerime bunu ispat etmektedir. Sünnete, yani İslamiyet'e sarılmayan, bid'atten sakınmayan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunun söyledikleri nefisten ve şeytandan gelen bozuk şeylerdir. Evliyalık, kötü huylardan kurtulmak demektir. Evliyanın kendinin veli olduğunu bilmesi lazım değildir. Evliyalık verilip de veli olduğu bildirilmezse hiç kusur olmaz. Veli olmak için Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmalı. Yani Allahü Teala'nın sıfatlarına uygun sıfatlar evliyada hasıl olur. Fakat bu benzerlik yalnız isimdedir ve uygunluk sıfatların topluluğundadır. Yoksa sıfatların özelliklerinde beraberlik olamaz. Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanın emrini anlatırken Hace Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın bir ismi Melik'tir. Bu her şeye hakim, galip demektir. Talip tasavvuf yolunda ilerlerken kendi nefsine hakim, galip olur ve başkalarının kalplerine tesir etmeye başlarsa bu sıfatla ahlaklanmış olur. Allahü Teala'nın bir ismi de Semi'dir, yani işiticidir. Talip kim söylerse söylesin, doğru sözü kabul eder ve gizli hakikatleri can kulağıyla duyarsa bu sıfatla huylanmış olur. Bir sıfatı da basirdir. Yani Allahü Teala her şeyi görür. Talibin kalp gözü açılır ve firaset ışığıyla kendi ayıplarını ve başkalarının iyi huylarını görürse, yani başkalarını kendinden daha üstün görürse ve Allahü Teala'nın her an gördüğünü göz önünde bulundurarak hep Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yaparsa bu sıfatla huylanmış olur. Bir sıfatı da muhidir. Yani Allahü Teala dirilticidir. Talip unutulmuş sünnetleri canlandırır, meydana çıkarırsa bu sıfatla sıfatlanmış olur. Bir sıfatı da mümittir, yani öldürücü demektir. Talip sünnetlerin yerine yerleşmiş olan bid'atleri yok ederse bu sıfatla sıfatlanmış olur. Bütün sıfatlar bunlar gibidir. Musa aleyhisselam çölde bir çobana rastlayıp, yiyip içecek bir şeyin var mı?" dedi. Çoban, "Allah kerimdir" diyerek değneğini yere vurdu. Yerden iki pınar fışkırdı. Birinden su, diğerinden süt çıktı. Hazreti Musa çobandan ayrıldıktan sonra Allahü Teala'ya sual etti. "Ya Rabbi, bu çobana keramet vermene sebep nedir?" "Ya Musa, onun gönlünde benden başka bir şey yoktur. 5 iyi hasleti bulunduğu için ona bu kerameti verdim. Bu hasletler şunlardır. 1. Beni bir an bile hatırından çıkarmaz. 2. Kimseye haset etmez. 3. Daima günahtan kaçınır. 4. Rızkı için endişe etmez, üzülmez. 5. Hep benden korku içindedir. Şu halde her işte Allahü Teala'nın rızasını gözeten kimse Hakk'ın sevgili kulu yani evliya olur. İtikadına veya ameline bid'at karıştıran evliya olamaz. Bid'at ehlinin ibadetleri kabul olmaz. Bir kimse ihlasla dinin emirlerine uyarsa, ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okursa Allahü Teala ona bilmediği ilimleri öğretir. Böyle ihlaslı bir zatın büyük evliyaların ruhaniyetinden istifade ederek evliya olması kolaylaşır. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri buyuruyor ki, "Bütün feyizlere, bütün nimetlere, üstadlarıma olan sevgim sebebiyle kavuştum. Kusurlu ibadetlerimiz bizi Allahü Teala'ya yaklaştırmaya, evliya olmaya sebep olabilir mi?" Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak için Allahü Teala'nın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini, düşmanlarını sevmemek gerekir. Mesela Allahü Teala Eshab-ı Kiram'ın hepsini sever. Bunlardan birini sevmeyen ehl-i sünnet olamaz. Ehl-i sünnet olmayan da evliya olmaz. Bir hadisi şerif meali. Bir kimse müminler için her gün 25 kere istiğfar okusa, Allahü Teala bunun kalbinden hile ve hasedi çıkarır. İsmi Ebdal denilen evliya arasına yazılır. Ona bütün Müslümanlar adedince sevap verilir. Kıyamette bütün müminler, "Ya Rabbi, bizim için istiğfar okuyan bu kulunu affet" derler. Müminler için okunan istiğfar şudur: "Allahümme afirli veli valideyye, veli üstaziye, velil müminine vel müminat, vel müslimine vel müslimat, el ahyai minhum vel emmat, birahmetike ya erhamer rahimin." Hadis-i şerifte bildirilen nimetlere kavuşabilmek için elbette ehl-i sünnet itikadında olmak ve dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmek şarttır. İtikadı bozuk olanın, bid'at ehlinin okuması fayda vermez. Evliyayı sevmek. Sual: Şahül Kermani isimli bir zat, evliyayı sevmekten daha kıymetli ibadet olmaz diyor. Bu söz yanlış değil mi? Bir kimseyi sevmek niye ibadet olsun ki? Cevap: Dinimizde hubbu fillahın, yani Allah için Allah'ın sevdiklerini sevmenin önemi çok büyüktür. Hubbu fillah imanın esasıdır, şartıdır. Hubbu fillahsız iman olmaz. Cenab-ı Hak Hazreti İsa'ya da vahyetti ki, "Eğer yer ve göklerde bulunan bütün mahlukatın ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe hiç faydası olmaz." Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, senin için en kıymetli amel nedir?" diye sordu. Allahü Teala, "Benim için evliyamı, dostlarımı sevmek ve düşmanlarıma düşmanlık göstermektir" buyurdu. Fıkıh alimi Muhammed bin Hüseyin Becli, Resulullah'ı rüyada gördü. "En iyi amel ne?" diye sordu. "Evliyanın yanında bulunmaktır" buyurdu. "Yaşayan veli bulamazsak" deyince, "Diriyken de, ölüyken de onu sevmek en kıymetli ameldir" buyurdu. Evliya, evliyaullah demektir. Türkçede sadece evliya deniyor, yani Allah dostları demektir. Evliyayı sevmek, Allahü Teala'yı sevmektir. Bir kimse bir zatı sevse, ona hiçbir iyilik ve hizmet edemese, ancak onun ana babasına veya çocuklarına çeşitli iyilik ve ihsanda bulunsa, o zat bu yapılanlardan memnun olmaz mı? Onu sevmez mi? İşte Allah dostlarının da Allahü Teala'nın iyali, yakınları mertebesinde olduğu hadis-i şerifle bildiriliyor. Allah'ın yakınlarını sevmek, onlara hizmet etmek ne büyük nimettir. itikadı düzgün olmayan ne evliya olur ne de ameli makbul olur. Mektubatı anlamak. Sual: İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatını anlamamız şart mıdır? Mektuplarda sülük, cezbe, seyri fillah gibi birçok kelimeyle karşılaşıyoruz. Bunların manalarını bilmek gerekir mi? Cevap: Gerekmez. Bilsek de anlayamayız. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Allahü Teala'nın kitabından ve Resulullah'ın hadislerinden sonra İslam kitaplarının en üstünü, en faydalısı İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubat kitabıdır. Mektubatı anlamak için değil, bereketlenmek için okumalıdır, buyuruyor. Kitap okumak sohbetin yarısıdır, buyuruluyor. Yani bir büyük zatın kitabını muhabbetle okuyan, sohbet etmiş gibi ondan istifade eder. Mektubatı severek okuyan da İmam-ı Rabbani Hazretlerini sever, tanır, nasibi ve muhabbeti miktarınca ondan feyz almaya başlar. Okudukça anlamaya, kalbi de nurlanmaya, ibadetlerin tadını duymaya, haramlardan, günahlardan nefret etmeye başlar. İki cihan saadetine kavuşur ve başkalarının da kavuşmasına vesile olur.